Kutsal kitap bir bütündür. Ama aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde 40 ayrı yazar tarafından kaleme alındı ve tamamlandı. Kutsal kitabın ilk 5 kitabını Musa peygamber yazdı. Tabi vahiy yoluyla. Ve bu kesimlerde aslında Tanrı'nın bir halk seçtiğini ve bu halkla neler yaptığını bize aktarmaktadır. Örneğin yaratılış kesiminde İsrail ulusunun doğuşunu görmekteyiz. Çıkış kesiminde, yani kutsal kitabın ikinci kitabı olan çıkış kesiminde İbranilerin seçilişi, üçüncü kitap olan Leviler kesiminde İbranilerin kan aracılığıyla yaklaşması, dördüncü kitap olan sayım ya da sayılar kesiminde bu ulusun sınanışı, beşinci kitap olan tesniye ya da yasanın tekrarı kesiminde ise İsrail ulusunun ruhsal yasa ile bilgilendirilişi anlatılıyordu. Sonra Yeşu kitabı geliyor ki bugünlerde Yeşu kitabının yorumunu yapacağım. Yeşu kitabında ise bu ulusun karşı karşıya olduğu çekişmeleri ve istilaları görmekteyiz. Yeşu kitabı çıkış kitabında başlayan İbranilerin kurtuluşunu tamamlar. Çıkış İbranilerin Mısır tutsaklığından kurtuluşunu anlatır. Yeşu kitabı ise bu halkın vaat edilen topraklara girerken yaşadığı kurtuluşu anlatır. Yeşu kitabının kilit sözcüğü ele geçirmek, elde etmek ya da sahip olmak sözcüğüdür. Tanrı İbrani halkına üzerinde yaşayacakları toprakları koşulsuz bir antlaşmayla vermiştir. İbrahim'e şöyle demişti: "Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza kadar mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların tanrısı olacağım." Ama buna rağmen bu halkın bu toprakları ele geçirmesi belirli şartlara bağlıydı. Çekişme ve mücadele ortamında yaşayacaklar, hem de bu toprakları ellerine geçireceklerdi. Evet, hem savaşacaklar, hem de ellerindeki toprakları korumaya ve genişletmeye çalışacaklardı. Yeşu'nun onlara ölmezden önce verdiği son mesajında anımsattığı gibi, İsrailoğulları bu toprakları ellerinde Tanrı sözüne itaat ettikleri sürece, Tanrı'ya boyun eğdikleri sürece, onun kurallarında yürüdükleri sürece tutabileceklerdi. Yeşu kitabının yazarı, Musa'nın da öğrencisi olan Yeşu'dur. Talmud kitabı, Yeşu kitabının son 5 ayeti dışında tamamının Yeşu tarafından yazıldığını söyler. Bu son 5 ayet ise Finehas tarafından kaleme alınmıştır. Yeşu, Musa peygamberden sonra İsrail oğullarının başına geçen önderdi. Kendisi başarılı bir komutandı. Mısır'da bir köle olarak dünyaya gelen Yeşu, İsrail ulusunun Mısır'dan çıkışında 40 yaşlarındaydı. Musa'nın yerine geçtiğinde ise 80, öldüğünde de 110 yaşındaydı. Yeşu, İsrail ulusunu çölde dolaştığı uzun yıllar içerisinde kendisini kanıtlamış, belli etmiş birisiydi. Amalek ordusunun saldırısına uğradıkları zaman halkını organize edip erkeklerden bir ordu kuran ve Amaleklilere karşı savaşan yine Yeşu idi. Yeşu, Musa'nın yardımcısı ya da bir bakanı gibiydi. Bu bağlamda Yeşu ile ilgili referanslar, onun Musa'ya bağlılık içerisinde ve Tanrı'ya olan bağlılığında güvenilir olduğunu söylerler. Kadeş, Barneda, Kenan diyarına geçip orayı çaşıtlayan 12 askerden birisiydi Yeşu. Yine bu 12 askerden iyi haberle dönen 2 askerden birisiydi Yeşu. Yeşu adı nedir biliyor musunuz? Tanrı kurtarır demektir. Bu aynı sözcük yeni antlaşmada Yezus ya da Yeşua, yani İsa demektir. Yeşu cesur bir adamdı. Tanrı'ya bağlı, imanlı, gayretli lider birisiydi. Yeşu yaptığı işler ve adının taşıdığı anlamla Mesih'in bir çeşit tiplemesidir. Birisinin dediği gibi Yeşu, sıradan yetenekli herhangi bir Mesih imanlısının imanlı topluluğunda önder olabileceğini gösteren bir örnektir. Yeşu çağrıldığı göreve gökten aldığı bir mesajla gelmedi. Onu bu göreve kendisini çok iyi tanıyan Musa peygamber atadı. Musa'nın onun bir önder olarak İsrail ulusuna çok yararlı olabileceğini çok önceden görmüştü. Yeşu kitabı değerli dostum, bugün yaşayan biz Mesih imanlıları için pratik uygulamalarla dopdolu olan bir kitaptır. Vaat edilen topraklar cennet olarak yorumlanamaz. Çünkü cennet birçok mücadele ve savaşların yaşandığı bir yer değildir. Hayır, cennet Tanrı kayrasının imanlıya bir armağanıdır. Evet, tam tersine vaat edilen topraklar Mesih imanlılarının her çeşit göksel bereketle bereketlendiğinin anlatıldığı Efesoslular mektubuyla paralellik içerisindedir. Bu bereketler pratik olarak sahip olmanın ve tüm bunlardan yararlanmanın yolu ruhsal mücadeleden, altını çizeyim, ruhsal mücadeleden ve savaştan geçmektedir. Bu ruhsal bereketlere insan gücüyle, beden yoluyla sahip olmak bütünüyle olanaksızdır. Bu bereketlere bir imanlı ancak ve ancak kutsal ruh aracılığıyla sahip olabilir. Bunun yolu da imanlının kutsal ruhun boyunduruğunda yaşamasıdır. Kutsal ruhun denetimi altında yaşamasıdır. Yeşu kitabı bir tür haritadır. Bir Mesih imanlısı Tanrı'nın kendisine vermek istediği bereketlere nasıl sahip olabileceğini bu haritaya bakarak ortaya çıkartabilir. Şimdi Yeşu 1. bölüme bakalım. Bu bölümün konusu Yeşu'nun görevlendirilmesi ve aldığı emirdir. Yeşu kitabının ilk 12 bölümünde vaat edilen topraklara nasıl girildiği anlatılır. Sonra 13 ile 21. bölümler arasında ülkenin bölündüğünü görüyoruz. Yeşu kitabı, Yeşu'nun kendi halkına verdiği son mesaj ile son bulur. Yeşu kitabının ana konusu, başta da dediğim gibi ele geçirmek, sahip olmaktır. Bununla ne söylenmek istediğini 1. bölümde göreceğiz. 1. bölüm, Rabbin Yeşu'ya verdiği kişisel görev ve emirle başlar. Ve Rab, kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu'ya şöyle seslendi diyor Yeşu 1. bölümün 1. ayeti. Şimdi 1. bölümün ilk ayetinin ilk sözcüğü nedir biliyor musunuz? Ve. Hiçbir zaman bir kitap ve ile başlamaz. Ama Yeşu kitabında ve ile başlıyor. Ve sözcüğü Tesniye kitabının ya da Yasa'nın Tekrarı kitabının son sözünü Yeşu kitabına bağlayan bir bağlaçtır. İnsan konuşma sırasında ve sözcüğünü kullandığı zaman aslında sözlerinin devam edeceğini gösterir. Çünkü ve sözcüğü o ana kadar söylenmiş sözleri sonrakilerle birleştirir. Sonraki sözlere bağlayan bir bağlaçtır ve sözü. Bunu göz önünde bulundurarak Tesniye kitabının ya da Yasa'nın Tekrarı kitabının 34. bölümünün Yeşu tarafından yazıldığı savını destekleyebiliriz. Çünkü Yasa'nın Tekrarı kitabının 34. bölümü Musa'nın ölümüyle sonuçlanıyor. Rabbin sözü uyarınca Rabbin kulu Musa orada Moab ülkesinde öldü diyor Yasa'nın Tekrarı 34. bölümde. Rab onu Moab ülkesinde Beit Peor karşısında vadide gömdü. Bugün de mezarının nerede olduğunu kimse bilmiyor. Musa öldüğünde 120 yaşındaydı. Ne gözleri zayıflamıştı ne de gücü tükenmişti. İsrailliler Moab ovalarında Musa için 30 gün yas tuttular. Sonra Musa için ağlama ve yas tutma günleri sona erdi. Nun oğlu Yeşu bilgelik ruhuyla doluydu. Çünkü Musa ellerini üzerine koymuştu. İsrailliler onu dinliyor ve Rabbin Musa'ya verdiği buyruklar uyarınca davranıyorlardı. O günden bu yana İsrail'de Musa gibi Rabbin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı. Rab onu Mısır'da Firavun'a, görevlilerine ve bütün ülkesine bir sürü belirtiler, şaşılası işler yapması için göndermişti. Musa İsraillerin gözleri önünde güçlü, büyük ve ürkütücü işler yapmıştı diyor. Musa'nın ölümünden sonra bu son sözleri yazanın Yeşu olduğu böylece ortaya çıkıyor. Yeşu 1. bölüm 2. ayette kulum Musa öldü. Şimdi kalk. Bütün bu halkla birlikte Şeria ırmağını geç. Size İsrail halkına vereceğim ülkeye girin diyor. Evet, kulum Musa öldü. Daha önce gördüğümüz gibi İsrail oğullarının vaat edilen topraklara Musa'nın önderliğinde girmesinin gerekliliği yoktu. Gerçekten de Musa İsrail oğullarını vaat edilen topraklara götüremezdi. Neden? Musa şeriatı temsil ediyordu ve şeriat ya da yasa günahlı olan insanları kurtarabilecek güçte değildir de ondan. Şeriat yani ruhsal yasa kurtarıcı değil ama sadece bir açıklayıcı, işaret edicidir. Yasa bize günahlı olduğumuzu açıklar. Hiçbir zaman şeriat günahlı insanın kurtarıcısı olmamıştır. Musa peygamber yaşamış olduğu başarısızlıktan dolayı İsrailoğullarını vaat edilen topraklara götüremezdi. Sorun elbette ki şeriatın kendisinde değil. Ama tıpkı bizde de olduğu gibi sorun Musa'nın kendisindeydi. Şeriat bize Tanrı'nın yüceliğinden yoksun düştüğümüzü açıklar. Kulum Musa öldü diyor. Evet, Tanrı'nın bizim için hazırlamış olduğu diyara bizleri sadece kurtarıcımız olan Rab İsa Mesih, bizim Yeşumuz götürebilir. Bu ayet bize vaat edilen toprakların İbranilere verildiğini söyler. İbranilerin bu topraklara sahip oluşu tamamen koşulsuzdur. Tanrı bu toprakları İbrahim'e ve onun soyuna vaat etmişti. Tanrı bu vaadini yaratılış kitabında kerelerce tekrarlamıştır. Tesniye ya da yasanın tekrarı kitabında da Tanrı bu halkı ile Filistin antlaşmasını yapmıştı. Buna göre vaat edilen toprakların milliyeti sonsuza kadar İbrahim oğullarının eline verilmişti. Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum diyor Tanrı Yeşua. Yeşu 1. bölüm 3. ayette. Tanrı bu toprakları onlara vermişti. Bu topraklar onlarındı ama onların bu topraklardan yararlanmaları onların bu topraklara sahip olmalarına bağlıydı. İbrahim oğullarının ayaklarının değdiği her toprak onların olacaktı. Bu benzerlikte değerli dostum, İncil'den Efesoslar 1. bölüm 3. ayette bizlerin göklerde her çeşit ruhsal bereketlerle bereketlendiğimiz yazılıdır. Ne var ki kendilerine vaat edilmiş, verilmiş ruhsal bereketlerden yararlanan Mesih imanlılarının sayısı ne yazık ki oldukça azdır. Yıllar önce Anadolu'dan biri İstanbul'a göç etmişti. İstanbul'a vardıktan hemen sonra bu adam gözden kaybolmuştu. Sonra bir gün adamın amcası ölmüş ve İstanbul'daki bu yeğenine 5 milyon dolar değerinde mal mülk bırakmıştı. Akrabalar hemen İstanbul'a giden bu genci aramaya koyuldular. Son adresinden hareket ederek onu kısa zamanda bulabileceklerini umuyorlardı. En azından onu ucuz otellerden birinde bulabileceklerini umuyorlardı ama tüm aramalara rağmen onu bulamadılar. Daha sonra duyuldu ki bu adam bir sabah ucuz bir otelin girişinde soğuktan ölü bulunmuştu. Zavallı adam. Şimdi milyonlarca dolar değerinde mala mülke sahiptir. Ama buna rağmen birkaç lira bulup da ucuz bir otelde bir oda tutamamıştı ve dışarıda soğuktan ölüp gitmişti. Adam kendisinin sahip olduğu şeye sahip çıkmamış, kendisine ait olan şeyi eline geçirememişti. Evet, Tanrı da İsrail topraklarını bütünüyle bu halka verdiği halde bu halk hiçbir zaman bu toprakların tamamını ellerine geçirememiştir. Tam tersine bu toprakların ancak en küçük bir kesimini ellerine geçirebilmişlerdir. Bugün de Mesih imanlılarının çoğu aynı bu halk gibidirler. Bu halk neden bu toprakları ellerine geçiremediler? Çünkü Rab'be güvenmediler, Rab'be itaat etmediler, onun çizdiği yoldan, sevgi ve doğruluk ilkesinden gitmediler. Yani kısacası Rab'be sırtlarını döndüler ve Rab'be itaat etmediler. Bugün de Mesih imanlarının çoğu aynı bu halk gibidirler. Her çeşit bereketle bereketlendikleri halde bu bereketlere sahip çıkmadan kapının eşiğinde bu bereketlerden yoksun bir şekilde yaşamaya devam etmektedirler. Bu gerçekten çok acıklı bir tablodur. Yeşu kitabı sahip olduğumuz şeyleri nasıl ele geçireceğimizi anlatır. Sonuçta ruhsal bir çatışmayla karşı karşıya kalacağımız için Efesoslar mektubunun 6. bölümünde Tanrı'nın tüm silahlarını kuşanmamız gerektiği bildirilmiştir. Bu silahlar öyle fiziksel silahlar değil, ruhsal silahlardır. Evet, bize karşı savaş açmış olan ruhsal bir düşmanımız şeytan vardır. Çünkü bizim kavgamız kana ve ete karşı değildir. Ama başkanlıklara, yetkilere, şu karanlığın evrensel çapta iş gören egemen güçlerine, göksel yerlerdeki ruhsal kötülük kuvvetlerine karşıdır. Bizim kavgamız görüyoruz ki kana ve ete karşı değil, insanlara karşı değil, uluslara karşı değildir. Neye karşıdır? Ruhsal kötülüklere karşıdır. Yani iblise karşıdır. Evet, bizim düşmanımız bedensel değil, ruhsal bir düşmandır ve o da şeytandır. Tanrı'nın tüm silahlarını kuşanmamız gerekmektedir. Zafer kazanılmak zorundadır. Ne var ki bu zaferi sizler ve ben değil ama Rabbisa Mesih'in kendisi kazanacaktır. Bizler İbranilerin sahip olduklarına sahip olacağız. Kurtuluşa ve ruhsal bereketlerin mülkiyetine sahip olacağız. İbrahim ve halkının kazandığı her zafer onlara Tanrı tarafından verilmişti. Eğer sizler ve ben bir zafer kazanacaksak bu zaferi bizim için İsa Mesih kazanacaktır. Bizler bu harikulade bereketlerin mülkiyetine iman yoluyla sahip olacağız. Yeşu 1. bölüm 4. ayette sınırlarınız çölden Lübnan'a, Büyük Fırat Irmağı'ndan bütün Hitit ülkesi de içinde olmak üzere batıdaki Akdeniz'e kadar uzanacaktır diyor Tanrı Yeşua. Tanrı kendi halkına yaklaşık 200 bin kilometre kare büyüklüğünde bir toprak vaat etmiş ama bu halk bu toprakların sadece 20 bin kilometre karesine sahip çıkmıştır ancak. Aşağı yukarı diyorum. Yani Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu toprakların sadece %10'una sahip çıktılar. Mesih imanlıları da ne yazık ki kendilerine vaat edilen ruhsal bereketlerin yaklaşık %10'una ancak sahip olabiliyorlar. Neden? Bu halk neden bu topraklara sahip olamadılar? Başta da dediğim gibi itaatsizlikleri yüzünden. Rab itaatı bereketler. İtaat eden canı itaat eden, topluluğu itaat eden ulusları bereketler. İtaat ederseniz barış ve bereket içerisinde yaşayacaksınız dedi. Ama itaat etmezseniz o zaman bu barışa ve esenliğe, berekete kavuşamayacaksınız. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak diyor Tanrı Yeşua. Yeşu 1. bölüm 5. ayette. Nasıl Musa ile birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla bırakmayacağım. Bizim gibi sıradan bir insan olan Yeşu'nun da cesarete, teşviğe ihtiyacı vardı. Tanrı onu burada çok güzel bir yolla cesaretlendirdi. Ona şöyle dedi. Nasıl Musa ile beraber oldumsa seninle de öyle beraber olacağım. Seni boşa çıkarmam ve seni bırakmam. Güçlü ve yürekli ol. Çünkü bu halkı atalarına vereceğime ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Şimdi dikkat edin. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan yani Tanrı'nın sözünden ayrılma, sağa sola sapma. Yeşu 1. bölüm 6 ve 7. ayetler. Tanrı Yeşua iki kez şöyle dedi, güçlü ve yürekli ol. Bu sözlerle o Yeşua cesaret verdi. Atalarına vaat ettiğim ülkeyi sana miras olarak vereceğim. Yeter ki sen güçlü ve yürekli ol. Başarıya ulaşmanın yolunu Tanrı bu ayetlerde bize veriyor. Kulun Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın, yani Tanrı sözünün kurallarına, tümüne uyduğun sürece başarılı olacaksın. Gittiğin her yerde başarılı olacaksın. Bu yasadan yani Tanrı'nın sözünden beslenirsen, Tanrı'nın sözüne itaat edersen, onu kendi yaşamını alıp o söze göre yaşarsan o zaman gittiğin her yerde başarılı olacaksın. Gittiğin her yerde bakın başarılı olmak için bu yasadan Tanrı sözünden ayrılma, sağa sola sapma diyor. Belki de bugün Mesih imanlıları olarak en zayıf noktamız budur. Tanrı'nın sözüne, kutsal kitaba yeterince zaman vermiyoruz. Yeterince Tanrı sözünü çalışmıyoruz, okumuyoruz. Bu yüzden de zaten bir sürü yanlış, sağlıksız öğretiler her tarafta türemektedir. Yanlış öğretinin getirdiği şey de her zaman kargaşalık ve yıkımdır. Tanrı sözünü çalışıp Tanrı sözünü okuduğumuz zaman o söz bizi güçlendirir. O söz bizi ayakta tutar. O söz bizim hayatımıza sevinç verir. Daha da önemlisi, o söz aracılığıyla bizler neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilebiliriz. Bu nedenle Tanrı sözüne önem vermek, Tanrı sözüne sarılmak ve Tanrı sözünü okumak, çalışmak gerekir. Evet, Tanrı Yeşua iki kez güçlü ve yürekli ol. Bu sözlerden sağa sola sapma diyor. Yasa kitabında yazılanları, bakın ne diyor 8. ayette, dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz bu sözleri düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Musa'nın zamanından önce yazılı olarak hiçbir kutsal yazı bulunmuyordu ve Tanrı Musa ile yüz yüze konuşarak iletişimde bulundu. Musa Tanrı'dan almış olduğu tüm mesajları güvenilir bir şekilde kayda geçirdi. Böylece Yeşu'nun ve halkının okuyup yararlanabilecekleri kutsal kitabın ilk beş kitabı tamamlanmış oldu. Bu kitapların içerisinde Tanrı onlara kutsal topraklara girebilmeleri için gerekli tüm bilgileri vermişti. Verilen bu bilgilerden sapmamaları gerekiyordu. Tüm bu bilgiler üzerinde düşünmeli ve kendilerinden istenenleri yerine getirmeleri gerekliydi. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma, çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacaktır diyor Yeşu 1. bölüm 9. ayette. Yeşu bir eline Tanrı sözünü, diğer eline de bir kılıç almalıydı. Atacağı adımları imanla atmalıydı. Burada Tanrı onu bir kez daha cesur ve güçlü olmaya çağırıyordu. Değerli dostum, Mesih imanlısı olan bizler de Yeşu gibi güçlü ve cesur olmalıyız. Ruhsal mirasımıza iman yoluyla sahip çıkmalıyız. Ama nasıl başarılı olacağız? Tanrı sözüne sarılarak. Bizim elimizde Tanrı sözü vardır ve bu Tanrı sözüne çok ciddi bir şekilde sahip çıkıp ona bağlanarak, onu okuyarak ve itaat ederek. Ruhsal mirasımıza iman yoluyla sahip çıkmalıyız. Unutmayalım ki bizler de ruhsal alanda düşman topraklarındayız. Bizim düşmanlarımız dediğim gibi insanlar değil, karanlık güçlerdir, şeytandır. Bunun üzerine Yeşu halkın görevlerine şöyle buyurdu 10. ayet. Yeşu yönetimi eline aldı. İşi tahminlere bırakmadı ama kendine olan bir güvenle, kendinden emin bir şekilde görevini yerine getirmeye başladı. Çünkü böyle yapması yönünde Tanrı tarafından görevlendirilmişti. Tanrı Musa'ya kendisiyle beraber olacağını söylemişti. Musa Midyan diyarında uzun yıllar dinlendikten sonra yeniden Mısır'a döndüğü zaman büyük bir korku içerisindeydi ama Tanrı ona şöyle demişti. Şimdi git ve ben senin ağzınla beraber olacağım, söyleyeceğin şeyi sana öğreteceğim. Tanrı'nın yöntemi böyledir değerli kardeşim. Yeremya peygamberi de karanlık ve zor bir günde çağırdığında ona şöyle demişti. Onlar seninle savaşacaklar ancak güçleri sana yetmeyecektir. Çünkü seni kurtarmak için ben seninle beraber olacağım Rab diyor. Bizler İbraniler 13:6'da söylenen şu sözlere ortak olmalıyız. Şöyle ki biz cesaret edip diyoruz Rab bana yardımcıdır, korkmam, insan bana ne yapabilir? Davut peygamber İbraniler mektubunda alıntısı yapılan bu sözleri ilk Mezmur 118:6'da söylediği zaman düşüncelerini ve yüreğini görünen şeylerden görünmeyenlere çevirmişti. Yani Davut peygamber her şeyiyle yaşayan ve gerçek Tanrı'yla haşır neşir olmuştu. Kendisiyle Rab arasında olan bağın farkına varmış ve şöyle demişti. Rab benim yardımcımdır. O Rabbin kendisini kurtarmaya gücü olduğunu biliyordu ve bundan tamamen emindi. Yeşu Tanrı'ya iman etmişti. Tanrı onu cesaretlendirmiş ve ona adım atmasını söylemişti. Tanrı sözü Yeşu'nun yetki kaynağı olacaktı. Bu sözler onun ağzından eksik olmayacaktı. Bu sözleri sürekli derinden düşünecekti. Rabbin sözünde yazılı olanlara göre hareket edecekti. İşte değerli dostum, bütün bunlar gerçek imanın formülüdür diyebiliriz.